Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İftar sonrası sizlerle birlikteyiz. Ramazan boyunca saatler 20'yi gösterdiğinde ve stüdyomuz her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt Hocam var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar.
Sağ olun hocam. Evet, Ramazan demişken maalesef her Ramazan konuştuğumuz bir konu var. İsrail'in, terör devleti İsrail'in Filistin'e, Filistin'de Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye yönelik saldırıları maalesef bu yılda devam ediyor. Önceki günlerde işgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya pis postallarıyla girmiş ve Filistinlileri orada darp etmişti, gözaltına almıştı. Ve sonrasında da yaşanan bu gelişmelerin akabinde dün Beyrut ve Gazze'ye saldırılar düzenledi işgalci İsrail devleti. Dünyadan maalesef bir tepki yok. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplanacağına dair bir haber var sadece. Bir de Arap Birliği'nin zannederim bir toplantısı olacak ama en yüksek sesi her zaman olduğu gibi bu konuda Türkiye çıkarıyor hocam İsrail'e karşı. İsrail'in her Ramazan'da yaptığı bu vahşet, bu saldırganlık, bu vurdum duymazlık, bu kendini adeta bu dünyanın jandarması olarak görüp kimsenin de ona ses çıkarmaması neye yorumlanmalı hocam? Bu konuda neler söylemek istersiniz? İşgalci İsrail Devleti'nin Müslümanlara yönelik her Ramazan'da bu tür mütecaviz eylemlerinin amacı nedir? Bunu sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Her Ramazan olduğu gibi yine rutin bozulmadı. Müslümanların huzur içerisinde sahurunu, iftarını, orucunu, teravihini ifa etmesi döneminde, bu huzur döneminde mutlaka ya Türkiye'de ya dünyada bu şekilde hadiseler vuku buluyordu. İsrail yine şaşırtmadı. Benzer evet. Provokasyonlarını Mescid-i Aksa'da başlattı. Şimdi hadiseyi basından, medyadan görüyoruz. Ben burada iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, İsrail'in içerisinde geçtiğimiz aylarda iç savaş boyutuna varabilecek gösterilerin olması evet. Ve içeride sıkışan Netanyahu'nun hükümeti ve o yargı reformuna karşı oluşan öfkenin dışa Filistinlere yöneltme operasyonu.
Evet.
Bu aktüel bir şey. Bir de her yıl devam eden, ki hamursuz bayramı diyoruz. Hı-hı. Normalde 15 Nisan haftasıdır. İsrail'in bin yıllık bir hayali vardır. Orada o da Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Mabedi'nin olduğunu düşünüyor ve orada bir hak talep ediyorlar. Yani İslam aleminin gözden kaçan evet. Yani gözden kaçırdığı nokta bu. Şöyle ki Mescid-i Aksa 144 bin metrekarelik bir alandır. Sadece o kıble mescidi ve oradaki binalar ve müştemilat değil, bahçesi, avlusu da dahil olmak üzere sınırları Cebrail aleyhisselam tarafından belirlenmiş. Evet. Kabe'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra Müslümanlar adına kutsal olan üç mabetten biridir ve ilk kıbledir. Peki İsrail daha önce ne yaptı, bugün ne yapmak istiyor ve geleceğe yönelik ne gibi tedbirler alabiliriz, buna bakmamız lazım. Önce yakın bir tarihe bakalım. El Halil şehrinde, hı hı, İbrahim Camii'nde 25 Şubat 1994 tarihinde, sanırım evet 1994 tarihinde sabah namazını ifa eden Müslümanların namaz kıldığı bir vakitte bir fanatik kökten dinci Yahudi camiye giriyor ve otomatik silahla 29 kişiyi şehit ediyor, 255 kişiyi yaralıyor. Bu dünyada infial uyandırdı. Evet. 95 senesinden bahsediyoruz. Sonra Mescid-i El Halil
kapatıldı bir müddet.
Şehrindeki İbrahim Camii kapatıldı. İbrahim Camii çok önemli çünkü Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam birçok peygamberin de kabrinin olduğu, hı hı, kutsal, yani adeta peygamberlerin bir haziresi gibi bir yer orası, kapatılıyor. Aradan bir 6 ay gibi bir süre geçtikten sonra cami tekrar ibadete açılıyor diye Müslümanlar gittiğinde bir bakıyorlar ki turnike konulmuş, hı hı, ve cami yarısı bölünmüş.
İkiye bölünmüş.
İkiye bölünmüş, bir kısmı Yahudilere tahsis edilmiş.
Evet.
Şimdi mekan olarak da zaman olarak da ayırmışlar. El Halil'deki İbrahim Camii'ndeki hadiseyi Mescid-i Aksa'ya uygulamak istiyorlar. Ariel Sharon'un başlatıp daha sonra fanatik Yahudilerin polis eşliğinde sürekli olarak Mescid-i Aksa'ya gelip provokasyon yapmaları, bunu proteste eden Filistinli gençlerin de Mescid-i Aksa'dan çıkmak istememeleri üzerine bu tür olaylar çıkıyor. Bakın olayın fitili bu şekilde. Yani fanatik Yahudiler hamursuz bayramını bahane ediyorlar. Herhangi bir olayı bahane ediyorlar. Sürekli olarak diyorlar ki cuma günü siz burada cuma kılıyorsanız, hı hı, cumartesi günü de biz hain yapalım.
Evet.
Bunun yarısı Müslümanlara aitse bir yarısı da Yahudilere ait olsun. Bunu savunuyorlar ve bunu oradaki Filistinlilere kabul ettirmeye çalışıyorlar. Yani olayın bir felsefi boyutuna bakmamız lazım. Şimdi kaç kişi öldü, kaç kişi tutuklandı filan, bunlar işin artık kanıksadığımız, evet, zulüm derecesindeki işin görünen boyutları. Şimdi İsrail'in içerisinde Müslüman Arapların işte %15-20'lik bir oranı vardır. Bunlar seçime gidiyorlar, oy veriyorlar vesaire. Bir de Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze şeridinden oluşan, bunlar ekslav dediğimiz birbirleriyle bağlantısı olmayan işgal altındaki topraklardır.
Evet.
Gazze şeridi ise dünyadaki en büyük açık hava hapishanesi. Yani şöyle düşünün, 2 milyondan fazla insan yaşıyor. İşte 30-40 kilometre genişliğinde Akdeniz kıyısı boyunca Gazze'den Mısır sınırına kadar, Sina Yarımadası'na kadar uzanan bir hat. Burada havadan abluka var, karadan abluka var, denizden abluka var. Hatta o denizde balıkçılık yapanlara, kıyıdaki çocuklara bile ateş, hı hı, açmıştı zamanında. Daha da enteresanı, Gazze şeridinin açıklarında Filistinlerin hakkı olması gereken bölgede çok zengin doğalgaz yatakları bulundu. Ve İsrail şu andaki ihtiyacı olan gazı buradan çıkarıyor ve dünya, evet, pazarına da satmak istiyor. Yani olayın bir ekonomik boyutu olarak da düşündüğümüzde. Gelelim saldırı boyutuna.
Evet.
İsrail Filistinlileri provoke edeceği olayları çok iyi biliyor. Yani hangi düğmeye basınca hangi sesin geleceğini çok iyi biliyor. Yani önce fanatik Yahudileri her zaman olduğu gibi diyor ki bunlar Mescid-i Aksa'ya gidecekler. Bu nedenle şeyi boşaltın diyor, Mescid-i Aksa'yı. Doğal olarak da Filistinli gençler direniyorlar. Diyorlar ki bu Mescid-i Aksa bizim mabedimiz,
Müslümanların,
salımız,
evet,
Müslümanların namusudur, ibadethanesidir. Direniyorlar. İşte o gördüğümüz elleri kelepçeli, hı-hı, elleri ayakları kelepçelenmiş, yatırılmış, çok böyle ızdırap verici o manzaraları insanlar görünce,
evet,
Doğu Kudüs'ten ve Filistin'in çeşitli bölgelerden insanlar akın akın Mescid-i Aksa'ya gelmek istiyorlar. Onlara destek olmak, yardım olmak için. Hatta biz geçtiğimiz yıllarda gittiğimizde şunu görmüştük. Filistin'de yaşayan, özellikle Doğu Kudüs'teki, Batı Şeria'daki, Gazze'dekiler gelemiyorlar da Batı, hı-hı, Şeria ve Doğu Kudüs'teki insanlar için 5 vakit Mescid-i Aksa'da namaz kılabilmek en büyük hayalleri. Sabah namazına uzak mahallelerden mesela insanlar araçlarla geliyorlar ve orada adeta nöbet tutuyorlar. Yani orayı bekliyorlar, diyorlar ki biz bütün İslam aleminin onurunu burada temsil ediyoruz. Hı-hı. O halde şöyle düşünmemiz gerekiyor. Mescid-i Aksa meselesi Filistinlilere, Araplara irca edilmiş, indirgenmiş bir mesele olamaz. Çünkü burası Osmanlı döneminde bütün ümmetin kutsalıydı, ortak noktasıydı, ortak paydasıydı. İşte bu Osmanlı'nın yıkılmasında, daha sonra ulus devletlerin kurulma aşamasında bizde de bu Türkçülük hareketleri çok fazla pompalandığı için, yani artık Hicaz bölgesi, Filistin bölgesi Arapların bir meselesi olarak bizim ders kitaplarımıza da, maalesef, müfredatımıza da girdi. Yani orası artık Arapların meselesi dendi. Sonra 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş da Mısır, Ürdün, Körfez ülkeleri İsrail'le ilişkilerini geliştirmeye başlayınca da dünya kamuoyunda bir takım işte menfaatler devşirmeye çalışan bu Arap liderler diyelim, İsrail'le ikili ilişkiler neticesinde Filistinlileri kendi kaderlerine terk ettiler. Yani sanki Mescid-i Aksa'nın savunulması, Kudüs'ün statüsü, işgal edilen topraklar sadece Filistinlilerin bir sorunuymuş gibi. Evet. Arapların da değil. O Filistinli Müslüman Arapların bir sorunuymuş gibi. Ellerinde adeta tanklara karşı taşla, sopayla mücadele eden insanların sorunuymuş gibi. Bu ilmek ilmek işlenerek bugüne kadar getirildi. Şunu bilmeliyiz. Burası Müslümanların kırmızı çizgisi olması gereken bir noktadır. Ve sürekli gündemde tutmamız gerekiyor bu hadiseyi. Peki son olarak da şunu ifade edelim. Bunu protesto etmek için Gazze şeridinden ve Güney Lübnan'dan füze atışları oldu. İşte İsrail'in dünyaya çok böyle demir kubbe yaptık, artık kimse İsraillere dokunamaz, şey yapamaz dedikleri hadiseye bakıyorsunuz. Gazze'de binaların altında çok ilkel şartlarda hatırlayıp attıkları o füzelerin bile bir kısmını havada imha etseler bir kısmı İsrail topraklarına düşebiliyor. Aynı şekilde Güney Lübnan'dan bile. Ki Türkiye'nin İHA'larını, SİHA'larını, son sistem hava savunma sistemlerini düşündüğümüzde, yani İsrail'in o kadar da öyle medyada
abartıldığı kadar
öyle güçlü bir ülke olmadığını medya vasıtasıyla da diğer insanların gözünü korkutma operasyonu yaptığını, yani şöyle düşünün, 400 milyonluk bir Arap aleminin içerisinde, 2 milyarlık İslam dünyasının içerisinde siz orada 6 milyon nüfusunuzla var olabilmeniz için insanlara biraz da korku, dehşet saçarak işte bana dokunan yanar mesajı vermeye çalışıyor. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Müslümanlar izzet sahibi olursa,
evet,
Allah'ın istediği gibi, Kur'an'ın ve Hazreti Peygamber'in istediği gibi bir Müslüman olursak, hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bizim duruşumuz ve vakarımız bile onların tir tir titremesine sebep olur. Eğer bugün Kadıköy'de geçen sosyal medyada gördüm. Bir genç kızın bir diyanetin ana sınıfını, camlarını kırıyor ve orada bir sürü erkek de sesi geliyor. Sesi gıkını çıkaramıyor. Yani bugün hem içeride hem dışarıda İnsanlar Müslümanlara karşı sesini yükseltebiliyorlar, her türlü hakareti yapabiliyorlarsa, bu bizim o vakarı kaybetmemizden kaynaklanan bir şeydir. Evet. Bu nedenle bu Ramazan-ı Şerif hürmetine diyoruz ki, ayet-i kerimede buyuruyor ya, Bismillah, ya eyyühellezine amenu, aminu.
Evet.
Ey iman edenler, iman ediniz diyor. Biz tekrardan kendimize bir format atmamız ve kendi yaşantımızı bir düzene koyduğumuzda onlara atom silahı kadar korku vereceğimizden emin olabilirsiniz. Yani şu anda Filistin'de İsrail'i yoran, İsrail'i korkutan bir avuç ölümü göze almış Filistinli yani amiyane baldırı çıplak insanlar. Bunların tankları yok, uçakları yok, füzeleri yok, silahları
ama
yok.
İmanları ama var.
İmanlarıyla yarım asırdır direniyorlar. Keşke diğer Arap ülkeleri ve İslam dünyasında bunun çeyreği kadar bir direniş ruhu olmuş olsa diye.
Zaten o zaman mesele kalmayacak, evet, değil mi hocam? Halledilmiş olacak. Bir Filistinli, bilmiyorum denk geldiniz mi? Bugünlerde sosyal medyada çokça paylaşılıyor. İsraillerle arasında geçen bir konuşmadan bahsediyor. Neden Türkler böyle diye soruyorlar. Anlatıyor Yahudi, işte normal diğer Müslümanlar geliyor havalimanına, sıkıntı çıkarmıyor, gidiyor ibadetini yapıyor, yiyor, içiyor ve geri dönüyor. Ama Türkler geldiği zaman diyor, işte geldiği zaman etrafına bakınıyor, neresi neresi onu anlamaya çalışıyor, esnafla konuşuyor, hastaneye gidiyor, Mescid-i Aksa'da insanlarla bir araya geliyor. Yani Türkler çok tehlikeli. Bu konuda çok uyanık diyor. Neden böyle Türkler diyor. Soruyor o Filistinli, siz ne zaman geldiniz buraya? 30 yıl önce diyor. Ama onlar 450 yıl önce buradaydılar diye söylüyor. Yani evet, asıl buranın sahibi Türklerdi diyor. Bu hakikaten evet, önemli bir
Hazreti
nokta.
Hazreti Ömer zamanında fethedilen Kudüs'ü 1000 yıldan fazla, evet, Türkler idare etmiştir. Bakın tekrar söylüyorum. Mısır'ı idare eden Tulunoğulları İşidiler zamanında, hı hı, Memluklular 250 yıl kadar Memluklular, 401 sene de Osmanlı idaresinde kalmıştır ve bunlar Arapların dışında, yani Abbasi Emevilerin dışında Türk ve Müslüman devletler, evet, tarafından ve Kudüs'ün her taşının altında bu Memlük ve Osmanlı imzası vardır. Yani bir İranlı, bir Faslı, bir Endonezyalı Kudüs'ü, Mescid-i, evet, Aksa'yı ziyaret ettiğinde normal bir insanın ziyareti gibi yapar. Ama biz ziyaretimizde bütün o eski Doğu Kudüs'ün etrafında Mescid-i, evet, Aksa'yı çevreleyen o surları Kanuni Sultan Süleyman zamanında en son yapıldığını, oradaki çarşıları, mezarlıkları, ki Tika son zamanlarda bunları restore ediyor. Yani mimari adına, oradaki vakıf eserler adına ne varsa ya Osmanlı ya da Memlük zamanında yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Türklerin farklı bakış açısıyla gitmesi önemli. Biz oraya gittiğimizde o Filistinli bir genç şunu söylüyordu. Ya siz buraya gelin, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sizinle biz beraber kaldırımda yürüdüğümüzde bile şöyle bir hisse sahip oluyoruz. Hani bir çocuğu mahallede her gün döverler ya diyor. Evet. Sonra bir gün o abisiyle gelir, onlara bak.
Bu hadi, benim abim.
Bu benim abim, hadi dokun bana der, hı-hı, ya diyor. Aynı biz onu hissediyoruz diyor. Ne Türkiye'den güzel benziyor. Gelenler olursa. Bunu bizzat Filistinli bize söylemişti Doğu Kudüs'te.
Evet. Evet, inşallah hocam Ramazan ayı vesile olur bereketiyle, rahmetiyle Filistin'in kurtuluşunu, Mescid-i Aksa'nın yeniden özgürlüğünü görmek nasip olur. Oradaki kardeşlerimize de selamlarımızı gönderelim. Bu arada mücadelelerine verdiğimiz desteği iletelim duamızla, inşallah aynı zamanda da fiili dualarımızla. Hocam, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara'da dün geldi. İftarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Herhalde neler konuşulduğuna dair şöyle baktığımızda çok fazla düşünmeye gerek yok. Ukrayna-Rusya savaşının geldiği nokta, tahıl koridoru meselesi. Suriye-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecine dair atılan adımlar, Çavuşoğlu dörtlü görüşmeye dair şeffaf bir şekilde bu görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ifade etti ikili basın toplantısında. Yine bir başka konu, Libya'nın yeniden seçimle refaha kavuşması noktasında bu ikili arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş. Bir başka konuda Lavrov'un ifadesinden anlıyoruz, Türkiye'ye enerji merkezi kurulması konusunu ele aldık diyor. Türkiye-Rusya ilişkileri ne durumda, buna bakalım ve konuşulan bu konularda somut olarak neler ortaya çıkar?
Evet, Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olmakla birlikte bu Ukrayna Savaşı'nda Rusya ile konuşabilen, diyalog kurabilen ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda her iki tarafının da güvenini kazanabilen yegane ülkedir. Yani aynı şeyi Ukrayna'da söylüyoruz, Türkiye'nin bizim hak ve hukukumuzu koruyacağı konusunda güvenimiz tamdır diyor. Ukrayna ile Rusya bir masada bir ateşkes veya barış anlaşması imzalayacaksa mutlaka o masada Türkiye olacaktır. Çünkü Çin Rusya'yı destekliyor ama Amerika ve İngiltere Çin'in arabuluculuğunu kabul etmiyor. Diğer batılı ülkeler zaten Ukrayna'nın arkasında saf tutmuş durumdalar. Böyle bir durum var. İkincisi o tahıl koridoru konusunda da Rusya şunu ifade ediyor. Ukrayna'nın tahılını dünya pazarlarına çıkma karşılığında kendi tarım ürünleri, gübre ve ham maddelerinin de aynı şekilde dünya pazarlarına ambargoya tabi olmadan çıkmasını talep ediyor. Bu da Rusya açısından oldukça haklı bir talep. Çünkü Birleşmiş Milletler kararı olmadan, ki Birleşmiş Milletler'in bir veto etmesi, Rusya'ya ambargo uygulayabilmesi için Rusya'nın bunu veto etmemesi lazım. Rusya'nın da Birleşmiş Milletler'in daimi üyesi olduğu için BM'den Rusya'ya yönelik herhangi bir ambargo kararı çıkmadığı halde Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ülkelerini de yanına alarak adeta fiili bir durum oluşturup Rus ürünlerine ambargo uyguluyor. Türkiye'nin de buradaki kilit rolü Boğazların bir geçiş alan olması nedeniyle Lavrov'un konuları içerisinde bir tanesi de budur. Ama en önemlisi Suriye meselesi. Evet. Çünkü Suriye'de Fırat'ın doğusunda bu YPG, SDG veya PKK unsurları hem su kaynaklarını hem petrol kaynaklarına artık çökmüş durumdalar. Ve Suriye'nin petrolünü Suriye hükümetine parayla satıyorlar. Bu da çok yani neresinden baksanız trajikomik bir durum söz konusu. Bunu dünyanın herhangi bir ülkesi yapmış olsa uluslararası mahkemede çok ağır bedeller öder ama bunu Amerika işte nasıl ki Rusya'nın Wagner gibi silahlı resmi olmayan bir birim varsa Blackwater dediğimiz Amerika'nın karanlık pis işlerini icra eden aslında CIA'nin güdümünde hareket eden ama hiçbir resmi bağında ispat edemediğiniz bir yapı bütün Orta Doğu'da ve dünya genelindeki Amerika'nın gizli karanlık işlerini deruhte etmektedir. Hı hı. İşte Rusya İran ve rejimle birlikte bu yakın tehlikenin ortadan kaldırılması için Türkiye'nin de o dörtlü bir masada konuşularak yani artık Türkiye'nin Suriye rejimiyle problemler var, oradaki Hizbullah milisleriyle problemler var, İran'ın PKK'ya bir takım zımni destekleri var, Türkiye'nin Rusya'yla birçok konuda problemler var ama bunların hepsini toplasanız bu PKK varlığının Suriye'nin geleceği konusundaki tehdidi konusunda hepsinin toplamı bu kadar yapmıyor. Bu nedenle bu dörtlü yapı Amerika'nın şemsiyesi altında orada de facto bir devlet yapılanmasına girip bunun da Irak'ın kuzeyindeki bölümüyle birleştirerek bölgenin enerji kaynaklarını daha sonra bir koridorla Akdeniz'e ve Basra Körfezi'ne ulaştırma planı vardır. Bunu gören Türkiye, Rusya, İran rejimi de yanına alarak meşruiyet kazanabilmek adına yeni bir formülle olaya müdahil olmak
istiyorlar. Hafta başında bakan yardımcıları düzeyinde görüşme gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugünkü basın toplantısında bu diyaloğun artarak devam etmesini ve istişarelerin yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyor. Evet. Önümüzdeki dönemde bakanlar düzeyinde ve daha da sonra liderler düzeyinde bir toplantının
çünkü
olması
Amerika,
muhtemel.
Çünkü Amerika çok fazla abandı buraya. Evet. Yani Suriye'den öte bir büyük planın bir hesabın olduğu görülüyor. Bu nedenle de bölge ülkeleri ve Rusya bu konuya karşı bir tedbir amaçlı toplanıyorlar ve gayet de doğru yapıyorlar.
Peki hocam. Bu konuyla birlikte bu bölümü noktalamış olalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programı devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam bu hafta Türkiye önemli bir kararın alındığını duyurdu. Süleymaniye'ye yapılan uçuşlara Türk hava sahası kapatıldı. Irak'ın Süleymaniye şehrinden bahsediyoruz. Ve buradaki gerekçe de oradaki havalimanında PKK'lıların etkin hale gelmesi ve güvenliği tehdit etmesi. Zannederim 3 Nisan'dan itibaren kapatıldı bu uçuşlar oraya giden uçaklara. Bunun gerekçesi... PKK'lıların oradaki havalimanında etkin hale gelmesi ama farklı noktalarda konuşuluyor. Mesela daha önce işte oraya taşınan helikopter meselesi vardı, düşen helikopter meselesi. Süleymaniye PKK'nın yeni merkezi mi oluyor? Yani Talebani'nin örgütünün bu PKK'lara kucak açması mı söz konusu? Neler söylersiniz? Buyurun.
Evet, 1990'lı yılların başında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi Saddam'ın arkasından birinci Körfez Harekatı neticesinde bu Halepçe katliamını da bahane ederek Amerika Birleşik Devletleri dünyanın NATO'yu ve birçok ülkeyi de peşine alarak, evet, 36. paralelin kuzeyinde şu anda bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yeri uçuşa yasak bölge ilan, evet, etti ve o 90'lı yıllardan bugüne kadar adeta bir küvezde besler gibi orada bir de facto yapı oluşturdu. Evet. Yalnız o bölgesel Kürt yönetimi de kuzeyde Türkiye sınırına yakın olan Erbil bölgesi tarihi süreç içerisinde Türkiye ile daha çok iş tutmuştur. Daha güneyde Süleymaniye'deki Talabani aşireti ve Talibani bölgesi hep İran'la iş tutmuştur. Mesela bugün Türkiye'deki Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımızın işte bir kısmı Hüdapar'a oy verir, bir kısmı işte HDP sol tandanslı, evet, olduğu gibi Irak'ın kuzeyindeki daha muhafazakar yapıda olan Kürtler Barzani bölgesindekiler. Bu Talabani bölgesi biraz daha sol ve, evet, Türkiye'ye karşı mesafeli olan grupların olduğu yerde.
İran'a mesafe... yakınlığı da söz konusu,
evet,
mu hocam?
Tabii ki İran'la, evet, daha çok, evet, bunlar iş tutarlar. Şimdi Suriye'de bu YPG varlığı oluşmaya başlayınca hava koridoru Süleymaniye ile bu Rakka, Deirizor, evet, Haseke bölgesinden uçuşların büyük bir bölümü hep Süleymaniye bağlantılı. Daha da enteresan olanı Süleymaniye'deki bu uluslararası havaalanını Türk firmaları yapmış. Hatta, evet, bu Türk İş Daily News gazetesinin de sahibi olan
Cumhurbaşkanı
İl
başdanışmanıydı, hala devam
yaptığı,
ediyor bilmiyoruz.
Söyleniyor, evet, bu inşaatı. Türk müteahhitler orada birçok işlerin de yapılmasında öncülük yapan firmalarımız vardır. Ancak Türkiye burada dikkate değer bir konu şudur. Erbil'de, Kerkük'te ve Süleymaniye'de uluslararası havaalanı vardır. Barzani bölgesinin kontrolünde olan Kerkük ve, evet, Erbil havaalanlarında böyle bir uçuşa yasak durumu söz konusu değil. Yani oradaki uçuşlar hala devam ediyor. Peki neden bu karar önemlidir? Mesela dünyanın herhangi bir havaalanından kalkan uçakların Suriye'nin hava sahasında önemli bir kısmını Ruslar kontrol ettiği için Türkiye'de kapanınca normalde bir saatten daha fazla bir mesafe dolanmaları gerekiyor. Bu da o havaalanına uçuşların maliyetlerinin çok yükselmesine ve sürdürülebilir durum olmadığının göstergesidir. Ekonomik, evet, olarak havacılık alanında bu işten anlayanların söyledikleri ifadeler bunlar. Şimdi
ne mesaj veriliyor?
Buradaki, evet, mesaj şu. O düşen helikopter, önce bir tane dendi, sonra iki, hı-hı, helikopterin düştüğü belirtildi ve bu helikopterin içerisindeki personelin önemli bir kısmının PKK'lı, bir kısmının da bu onlara eğitim veren Amerikalı ajanlar, evet, veyahut da istihbarat mensuplarının olduğu biliniyor. Şimdi Amerika Suriye'nin kuzeyindeki bu PKK'nın türevleri olan yapıyı silahlandırırken argümanı neydi? Biz Daesh'e karşı işte bu kahraman tırnak içerisinde gerillayı destekliyoruz ve bunlar destanlar yazıyor. Daesh'i işte bu bölgeden siliyor. Halbuki IŞİD veya Daesh'e bu bizim Elbap operasyonu sırasında 3-4 bin kayıp verdiren, yani sahada birebir böyle hani süngü savaşı gibi savaş yapıp en çok Daesh'e kayıp verdiren Türk ordusudur. Ve Özsoy bileşenleriyle birlikte yaptı. Amerika sürekli olarak biz Daesh'le mücadele ediyoruz diye dünyaya da bir algı operasyonu yapıyor ve burada PKK'ları destekliyor. Peki diyelim ki bütün argümanlarının doğru olduğunu kabul edelim. PKK'lılar Daesh'e karşı mücadele ediyor. Bildiğimiz kadarıyla işte Daesh'in veyahut da IŞİD'in bir hava gücü yok.
Evet.
Ne uçağı var, ne helikopteri var, ne de uydusu var. İnsansız hava aracı, böyle bir şeysi yok. Peki Amerikalılar ve batılı ülkeler bu PKK'ya helikopteri ve hava savunma sistemlerini imha edecek güdümlü füzeleri, yani şimdi helikopteri düşürecek, SİHA'ları düşürecek güdümlü füzeleri veriyor. Daesh'in SİHA'sı mı var?
Evet.
Daesh'in helikopteri mi var, uçağı mı var? Dolayısıyla burada bir ekran görüntüsü olarak Daesh'i dünyaya kamuflaj olarak kullanıyorlar. Gerçekte Türkiye'nin can düşmanı olan bir terörist grubu sınırın öbür yakasında SDG, YPG, PYD gibi bir takım manipülasyonlarla dünya kamuoyunda işte bunların özgürlük savaşçıları vesaire gibi. Çünkü biz NATO'yla ve Amerika'yla ilişkilerimizin düzgün olduğu 80'li 90'lı yıllarda, ki biz onların her dediklerini istisnasız yapıyorduk. Zaten istihbaratımızın içinde de, genel korumayızımız içinde de NATO standansı altında Amerika'ya ve Amerika'nın değirmenine su taşıyan onlarca, yüzlerce subayımız, istihbaratçımız olduğu için Amerika bu konuda bir beis görmeyerek PKK'yı terör örgütü olarak o zaman
kabul etmişti.
Ama bu 2008-2009 One Minute hadisesinden sonra Amerika Türkiye'nin her ne kadar kağıt üzerinde müttefiki olmuş olsa bile yapmış olduğu her hareketiyle PKK'ya fiili desteğini sürdürmektedir. Onlara her türlü silahı vermekle kalmıyor. O silahların, o sofistike silahların kullanılmasını sağlamak üzere eğitici personel de gönderiyor. Bu Haseke'de bunu görmek mümkün. Evet. Suriye'nin kuzeyindeki bölgede. Dolayısıyla özetleyecek olursak Türkiye'nin bu Talabani bölgesinde yer alan Süleymaniye havaalanının Türkiye hava sahası üzerinden iniş geçen uçaklara geçişini kapatması aslında
teröre verdiğin desteği
Süleymaniye ile Haseke ve Kuzey Suriye arasındaki PKK'nın hava koridoruna karşı yapılan bir misillemedir. Artık teröristler karayolundan da gitmiyorlar. Havadan helikopterle Suriye'nin kuzeyinden Erbil havaalanına, Süleymaniye'ye, oradan da dünyaya gidiyor, geliyorlar. Gayet böyle resmi bir devlet protokolü gibi Türkiye bunu görüyor. Peki Barzani'nin PKK'ya karşı
tutumu
ve daha mesafeli olması, Türkiye ile zımni bir işbirliğine bulunması ve Türkiye'nin de bu sayede Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatını yapabilmesi, 30 kilometre iç kısımlara kadar olan eski PKK'nın kampları da şu anda Türkiye'nin gözlem kuleleri, Mehmetçiğin kontrol kulelerinin olmasının sebebi ise yine Kerkük bölgesindeki petrol yataklarıyla ilgili. Çünkü dünyanın en zengin petrol bölgelerinden biri olan o Kerkük petrollerinde bir taraftan merkezi Irak hükümeti hak iddia ederken Barzani kendi bölgesinde olduğunu, nüfus çoğunluğunun kendilerinde olduğunu söylüyor. Tarihi Türkmen topraklardır orası aynı zamanda. Ancak Türkmenlerin sayıca azalması ve Kürt etnik yapının çoğalmasına dolayı Barzani böyle bir hak iddia ediyor. Ama son yıllarda PKK'nın bu petrol bölgelerine el koyup çökmeye çalışması ve Barzani'ye de burada bir adeta çelme takması neticesinde Barzani Türkiye'ye yaklaştı. Yani işin son noktada geldiği petrol paraları, dolarlar, çünkü paranız yoksa silah alamazsınız. Evet. Silahınız yoksa da hiçbir şey yapamazsınız. Bu nedenle bölgesel Kürt yönetimi dediğimiz 36. paralelin kuzeyinde Süleymaniye bölgesinde Talabani, Erbil bölgesinde Barzani ve birçok böyle nokta alanlarda, Kandil'de dahil olmak üzere PKK'nın kontrol ettiği sahalar var. PKK Süleymaniye'deki Talabani ile sıkı işbirliği varken Barzani ile bu petrol bölgelerindeki petrol dolarların paylaşımı konusunda anlaşamadığı için Barzani ile Türkiye'nin ilişkileri şu anda nispeten düzgün gidiyor. Evet. Bu nedenle de biz İran kuzeyinde Pençekilit harekatını sürdürmeyi devam ettiriyoruz.
Tabii işin bir de merkezi hükümet boyutu var. Yakın zamanda Irak Başbakanı Muhammed Şia-i Sudani Ankara'daydı. Sudani El Cezira televizyonuna bir mülakat vermiş hocam. Irak'ın komşu ülkelere saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ve sınırların güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye ve İran'la ortak komisyonlar üzerinden çalışmalar yapıldığını dile getirmiş. Bir de Türkiye'de yakında ortak yeni stratejik projelerin hayata geçirileceğini söylemiş. Irak Başbakanı'nın bu mesajlarını nasıl yorumlarsınız?
Şimdi enteresan olan bir şey, bu gerek Irak'ta gerek Suriye'de hükümette olan idareciler hani Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi yani her taraftan girilip çıkılan yere bir kapı koyup da buradan geçmek mecburi der gibi. Şimdi İran 36. paralelin kuzeyinde merkezi hükümetin hiçbir etkisi yok. Yani Arapça konuşmuyor insanlar en basitinden. Eğitim sistemi değişmiş, ekonomisi tamamen değişmiş. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeriyle o PKK'ya yönelik bir operasyon yaptığında orada bir iki tane gözlem üssü kurduğunda bunlar rahatsız oluyorlar. Irak'ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne. Tamam, sizin bu kadar bağımsızlığınız, toprak bütünlüğünüz önemliyse DAEŞ burayı işgal ederken neredeydiniz? Evet. Şu anda Amerikalılar oradaki Kürt aşiretlerine orada özellik verirken neredeydiniz? Veya Suriye'nin Fırat'ın doğusunu PKK ele geçirirken Suriye rejimi neredeydi? Dikkat edin, Suriye rejimi PKK'ya söylemediği şeyleri Türkiye'ye söylüyor. Hani hani iç siyasette de işte PKK'ya terörist diyemeyenlerin bazı konularda efelenmesine benzer bir durumu maalesef işte Suriye'de ve Irak durumunda görüyoruz. Yani hiçbir geçerliliği olmayan şeylerdir Irak Başbakanı'nın söylediği sözler. Çünkü Irak Başbakanı'nı oraya getiren irade Amerika'dır. Ve Amerika'ya ve İran'a rağmen bir kişi Irak'ta başbakanlık koltuğuna oturamaz bugünkü konjonktür durumda. Ama yarınlar ne gebedir onu bilemeyiz. Ama arada, bugün için Amerika ve İran'a rağmen Irak'ta merkezi hükümette kimse söz sahibi olamaz.
Irak'ın işgalinin 20. yıl dönümü hocam aşağı yukarı. Evet. Iraklılar yapılan bir araştırmada demişler ki Saddam Hüseyin döneminde şu ankinden daha iyiydik. Ankete katılanların %60'ı şu an durumun daha kötü olduğunu, %40'ı ise daha iyi olduğunu söylemiş. Örneğin Iraklı Sünni Müslümanların yaklaşık %54'ü Saddam Hüseyin zamanında hayatlarının daha iyi olduğunu belirtmişler. Böyle bir araştırmada Irak'ın geldiği noktayı gösteriyor.
Şimdi Saddam Hüseyin Irak'ın %20'lik Sünni kesimini temsil ediyordu. Tikritliydi. Evet. Dolayısıyla Sünniler biraz daha pozitif ayrımcılığa tabiydi. Ve onlar birçok kazanımlarını kaybettiler. Şiilerin de durumu Saddam döneminden çok daha iyi olmamasına rağmen siyasi erk kendi ellerine geçtiği için kısmen iyidir diyebilirler. Evet. Ama gerçek olan şudur ki Saddam zamanında Irak altyapısı Türkiye'den daha iyiydi. Bak, altını çizerek söylüyorum. 1980'li yıllardaki İran otoyolları, elektrik ve su şebekesi, havaalanları, limanları ve yani bugün işte bu Erdoğan zamanında yapıldığı söylenen işte otoyollar, tüneller falan, barajlar deniyor ya. Yani Irak 1980'li yıllarda altyapı olarak askeri ve silahlı kuvvetleri Türkiye'den çok daha iyi bir konumdaydı. Ancak özgürlükleri işte kısıtlı dediğimiz şey şu. Siz Saddam'a söz söylemediğiniz sürece işiniz, gücünüz, eviniz, arabanız, geçiminiz de yerindeydi. Ama Saddam'ın aleyhinde bir şey yaparsanız durumunuz ne olurdu onu kimse bilmiyor. Fakat bugün ise kısmi olarak işte özgürlük var vesaire deniyor ama iş yok, ekmek yok, para yok. Yani
hayatınızın garantisi yok.
Petrol denizinin üzerinde yüzüyorsun. Dünyanın en büyük 4., 5. büyük petrol rezervine sahip ülkesiniz. Ama elinizde bidon, aracınızın deposuna koyacak benzin almak için sıra bekliyorsunuz. Ve sabah evden çıktığınızda akşam eve dönme garantiniz yok. Çünkü
ne olacağı belli değil.
Kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz bir durum vardır. Bakın altını çizerek söylüyorum. En katı, en diktatörlük rejimi olan bir devlet yapısı bu şekilde Suriye, Irak, Libya'daki, Yemen'deki gibi merkezi otoritenin ortadan kalktığı devletsiz yapıdan daha iyidir.
Evet.
Altını çizerek söylüyorum. Yani şu anda merkezi otoritenin olmadığı bir yerde silahı eline geçiren orman kanununda
kendini
olduğu
devlet
gibi
sanıyor.
Kendini devlet sanıyor ve bugün şu anda maalesef bu Arap Baharı'ndan sonra birçok ülkede yaşanan hadise de aynen böyledir.
Peki hocam, devam ediyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine Türkiye son noktada evet demişti ve Finlandiya resmen NATO'nun 31. ülkesi oldu. Katılım sağlandı, tören düzenlendi. Bu arada Finlandiya bir teşekkür mesajı yayınlamış hocam. O mesajda bir harita yer alıyor ve bu haritada da Kıbrıs adası dikkat çekiyor. Ama öyle böyle bir haritada Kıbrıs adası değil, ikiye bölünmüş. Yani kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüş bir harita dikkat çekiyor. Bu noktada Yunanistan ve Rumlardan da tepki var Finlandiya'ya hocam. Bunu da sormak isterim. Finlandiya'nın NATO üyeliği ve Finlandiya'nın yayınladığı bu iki bölünmüş ada Kıbrıs haritası ne anlama geliyor?
Zaten şu anda biz bütün devlet kurumlarında, okul müfredatlarımızda Kıbrıs haritasına baktığımız zaman 9300 kilometre karelik Kıbrıs adasının yaklaşık 1/3'lik 3000 küsur kilometre karesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, geri kalan Kıbrıs Rum devleti ve orada iki tane de İngiliz üssünü görürüz. Yani Türkiye'deki basılı haritalarda Finlandiya da bunu bu şekilde yansıtmış. Halbuki Avrupa Birliği, Yunanistan ve Rum kesimi adayı bütün olarak kendilerinin görüyorlar ve Türkiye tarafında azınlık olarak. Ve şu anda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, daha sonra 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de facto da olsa kendini devlet ilan etmesini yok sayan bir durumdur. Ve Finlandiya bunu Türkiye'nin tezlerini kabul etmiş gözüküyor. Bu bundan ibarettir.
Evet, olumlu bir gelişme diyebiliriz.
Olumlu bir gelişmedi. Zaten 31. üye olarak kabul edildi.
Evet.
İlk günden beri söylediğimiz şeyi tekrar ediyoruz. Yani Finlandiya'nın NATO'ya girmesi veya girmemesi Türkiye'nin stratejik açıdan aleyhine veya lehine bir durum değildir. Yani bizden uzakta bir coğrafyadır. Ancak bir koz geçmişti elimize bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında. Ve Türkiye'de bir takım taleplerini Finlandiya'ya kabul ettirdi. Ve Finlandiya ile aramızda çok fazla bir problem yoktu zaten. Bu ajanda halledildi ama İsveç'in bagajı biraz kalabalık. Dolayısıyla İsveç'te bekle gör politikası izliyor. Bu 14 Mayıs'tan sonra hangi idare gelecek, ona göre bir kardın almak istiyor. Dolayısıyla bu 14 Mayıs sonrasında İsveç'in durumu gündeme gelecektir diye
düşünüyorum. Bu arada Finlandiya'da seçimler de gerçekleşti. Mevcut Başbakan Sanna Marin koltuğunu kaybetti. Hatta parti genel başkanlığından da istifa ederek ayrıldı.
Şunu ifade edelim. Bütün dünyada bakın. İstisnasız bütün dünyada bu Covid süreci, arkasından gıda ve enerji fiyatlarındaki yükselmeler 8 milyarlık dünya nüfusundaki sıradan insanların hayatını negatif etkiledi. Alım gücünü zayıflattı. Hayatı 2020 öncesine göre daha zor hale getirdi. Evet. Bu Avrupa Birliği de dahil ki refah toplumu diyoruz buralara, seçime giren her hükümet seçimi kaybetti. Kazananlar da mesela önceden %60'la kazanıyorsa şimdi 50'yle, yani diyelim ki oy kaybederek kıl payı eski hükümetlerini, iktidarlarını, koltuklarını sürdürmeyi şey yaptılar. Çünkü bu Covid süreci ve arkasından yaşanan hayat pahalılığı ve ekonomik türbülans bütün dünyayı etkiledi. Finlandiya'da buna dahil edebiliriz. Evet.
Hocam, Bulgaristan'da 2 yılda 5 kez sandık başına gidildi ve çıkan sonuçlarda hiçbir parti tek başına hükümet kuramıyor. Yeniden koalisyon yolları görünüyor Bulgaristan'a. Bu arada ülkede Türk ve Müslüman seçmenlerin desteklediği HÖH'ün parlamentoda 38 milletvekili bulundurması bekleniyormuş.
Halk ve Özgürlükler
Hareketi. Halk ve Özgürlükler Hareketi. Bulgaristan'da bu 2 yılda 5. seçim sonucu nasıl yorumlanır?
Evet. Bulgaristan Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra uzunca bir süre demir perde gerisinde, yani Soğuk Savaş dönemi dediğimiz 2. Dünya Savaşı'ndan Berlin Duvarı yıkılıncaya kadar olan dönemde SSCB'nin bir uydusu gibi komünist bir sistemle yönetiliyordu. Evet. Arkasından 90'lı yıllarda hızlı bir şekilde Avrupa Birliği müzakere sürecine girdi ve NATO'ya, Avrupa Birliği'ne çok da fazla şartları sağlayamadan dahil edilen bir ülkedir Bulgaristan. Romanya aynı şekilde. Evet. Sebebi de şudur, yani Rusya 90'lı yıllarda bir nekahat dönemi yaşıyordu. Rusya'nın bu ekonomik olarak, siyasi olarak bir türbülans yaşadığı 90'lı yıllarda el çabukluğuyla Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya ve Orta Avrupa'daki Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya gibi eski Doğu Avrupa ülkelerini hızlı bir şekilde aldı ama Ukrayna'ya nefesi yetmediği için bugün savaş çıktı. Evet. Şimdi Bulgaristan dünyada en hızlı nüfusu azalan ülkelerin başında geliyor. Yani göç örnek veriyor olsun diye söyleyeyim. 1989 yılında, yani biz üniversitede öğrenciyken 80'li yıllarda 9 milyon olan nüfusu, bakın 1989 işte 9 milyon nüfusu şu an 7 milyon altına düştü. 89'dan bugüne kadar. Dünyada nüfus birçok ülkede artarken azalıyor. Avrupa Birliği'ne girip bu Schengen vizesi sayesinde gençlerin önemli bir kısmı da göç ederek Avrupa ülkelerine, Batı Avrupa ülkelerine gitti. Mevcut toprakları, sanayi tesislerini de özelleştirme adı altında çok uluslu şirketler talan ettiler. Hı hı. Ve bakıyorsunuz 10 yıl, 20 yıl öncesine göre daha modern traktörler, daha çok üretim vesaire oluyor. Ama bu Bulgar halkının cebine herhangi bir katkısı yok. Yani birkaç yıl önce biz Bulgaristan'a, yani Balkan turunda Sofya'da bir alışveriş merkezinde bir Türk ile konuştuğumuzda emekli maaşının 190 euro olduğunu söyledi. Yani insanlar geçinebilmek için mutlaka ikinci bir işte çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ekonomik olarak, yani şu anda Avrupa Birliği'ne tam üye olmasına rağmen Türkiye'ye göre çok daha alım gücü düşük, daha fakir insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bir de parlamenter sistem olunca çok yapılı ve insanlar kimi eski Sovyet sistemindeki durumu özlüyor. O işte daha böyle sol ağırlıklı partilere oy veriyor. Bir de Türkiye'nin teşvikiyle bu 89'daki göç dalgasında 350 bin insan gelmişti. Onlara çifte vatandaşlık hakkı verildi Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde. Şu anda Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi yerlerde yoğun olarak yaşayan ama hem Türk hem de Bulgar vatandaşı olan insanların da gidip orada oy kullanması neticesinde Hak ve Özgürlük Hareketi olan parti bir kilit parti konumuna geldi. Ancak Bulgar parlamentosunda bu Türk Özgürlük Hareketi ile koalisyon kurmak istemeyen diğer Bulgar aşırı milliyetçi partiler koalisyonlarda uzun süre götüremiyor ve kısa süreli seçimler oluyor. Evet. Ve Bulgaristan bu türbülansı bir süre daha yaşayacağı benziyor. Ancak orada dikkat çeken bir durum, Türkiye buna en çok gayret ediyor. Oradaki Türk ve Müslüman nüfusun oradaki Rodop dağlarında yaşayanlar da dahil olmak üzere deniyor ki tek bir çatı altında toplanın. Yani
birleşin.
Ona göre bir güç olarak işte parlamentoda temsil edin ve haklarınızı, kültürel haklarınızı, yani mesela Türkiye'deki bu PKK gibi işte Bulgaristan'ın bir şu bölümünü biz istiyoruz, ardı evet. devlet kuracağız, Türkiye ile birleşeceğiz değil. Türkiye'nin de tavsiyesi şu: sizin kimliğinizi, kültürünüzü, dininizi, dilinizi yaşayabileceğiniz bir kültürel ortamın mücadelesini yapın. Ve Türkiye de bu konuda size destek veriyor diyor. Bulgaristan'daki hadise bundan ibarettir.
Peki hocam. Hızlıca devam edelim. Çok az bir süremiz kaldı. İran ve Suudi Arabistan karşılıklı büyükelçi atayacaklar ve uçuşlar başlayacak. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanları Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi. Bu arada Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Sud, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi davet etmiş. Reisi de bu davete olumlu cevap verdiğini ifade etmiş. İran ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki yakınlaşmayı kısaca nasıl değerlendirirsiniz
orada
hocam?
Çin faktörü diye hemen İşin adını koyalım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin etkin olduğu Orta Doğu coğrafyası çatışma üzerine dayanır. Çünkü Amerika dünyanın en büyük silah satıcısı ülkedir. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini İran'la korkutarak milyar dolarlık her birine 40-50 evet. milyar dolarlık silahlar satıyor her bir ülkeye. Fakat bu ülkeler de artık yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Yani İran'la kapışmanın, İran'la hasmane durum içerisine girmenin her iki tarafa da kaybettirdiğini gördüler. Çin'in politikası ise bölgede savaşarak değil, ikili ilişkileri geliştirerek ticari olarak bölgede etkin olmak. Bu nedenle de İran'la Suudi Arabistan'ın çatışma halinde olması hı hı. Çin'in işine gelmiyor. Evet. Bu nedenle Çin bu iki güçlü aktörü bir masa etrafında oturtarak, yani kazan kazan politikası çerçevesinde, hatta Basra Körfezi'nden Habur sınır kapısına evet. kadar bir hızlı tren projesi var. Türkiye'de bu Nusaybin, Şırnak, Batman, Urfa'ya kadar olan kesimini fizibilite yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz? Tıpkı Abdülhamit döneminde Berlin, Bağdat, Haydarpaşa, yine evet. İstanbul, Medine demiryolunda olduğu gibi Basra Körfezi'nden çıkan bir hızlı trenin İstanbul'a kadar, oradan da Avrupa pazarlarına gitmesi Çin'in yol kuşak projesinin bir devamıdır. Bu nedenle bu masa etrafında toplanılmasının baş aktörü Çin'dir ve ticaretin gelişmesi Türkiye'nin de menfaatinedir. Yani bölgede savaşın yerine sınırların anlamını yitirdiği, yani karşılıklı ticaretin, turizmin, kültürel alışverişin olması her zaman bölge ülkelerinin menfaatinedir. Bu da olumlu evet. bir gelişmedir diye
değerlendirebiliriz. Bu arada İran 7 yıl aranın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne de büyükelçi atadığını duyurmuş. Bu bilgiyi evet. de paylaşmış
Fakat
olalım.
Fakat bu haberlerden Amerika'nın hiç hoşlanmadığını söyleyebiliriz.
Peki çünkü Amerika eski Amerika mı hocam? O da evet, herhalde
Amerika'da
artık zayıfladı yani.
Amerika'da kendi içerisinde evet. Trump'ın başına evet. çektiği ulusalcı kanat ile şu andaki Biden'ın liderliğindeki küreselciler arasında da onulmaz bir iç mücadelenin evet. olduğunu söyleyebiliriz.
Trump İlk kez bir ABD başkanı, eski başkanı tutuklandı, yani, yargılandı.
Trump'ın tezi şu, evet. teorisi şu kısaca. Diyor ki yani bizim Afganistan'da, Irak'ta, dünyanın birçok yerine harcayacağımız milyar dolarları diyor.
Kendi
gelelim
insanımıza.
Kendi insanımıza. Evet. Demiryolu altyapımız eskidi, otoyollarımız eskidi. Buraların imarını, inşasına ve halkımızın refahına yöneltelim. Diğerleri ise diyorlar ki küresel sermayedir. Bu bizim için Amerika olmazsa tası tarağı toplar Çin'e gideriz diyor.
Evet.
Yani bizim için nerede kazanç fazlaysa orasıdır bizim vatanımız diyor. Hı-hı. Bu böyle bir de evet. Amerika içerisinde de görünmez bir derin evet. bir savaşın olduğunu söyleyebiliriz.
Peki. Fransa'da emeklilik reformu karşıtı yüz binler yine sokaklara döküldü. Bu arada Macron'un da halk arasındaki itibarı, oyu da her geçen gün azalıyor. Bunu da belirtelim. Son olarak hocam, Türkiye ve dünyada Ramazan'ı size sormak istiyorum. Dünyadan çok fazla Ramazan manzaraları bu yıl konuşamıyoruz. Deprem sebebiyle Türkiye kendi içine kapandı, kendi insanına, yardıma yöneldi. Türkiye ve dünyadaki Ramazan'a dair bu yıl ne gibi izlenimler edindiniz, evet. Neler söylersiniz, bununla noktalayalım.
Evet, bu yıl Türkiye'de biraz nispeten azalmakla birlikte evet. yine var ama bu lüks aşırı iftarlar artık insanların böyle zenginlerin birbirini ağırladığı lüks iftarların yerine o paraların deprem bölgesindeki evet. ihtiyaç sahibi insanlara gönderilmesi konusunda hassasiyetin olması artı bir durumdur. Ve çevremize bakıyoruz hakikaten böyle lüzumsuz gösterişten ibaret olan bu iftarlar geçen yıllara göre daha azdır. Ve dile kolay yani 11 milyon insanın etkilendiği evet. bir afet yaşıyoruz. Ve orada konteynerların, çadır kentlerin ve köy evlerinin hızla yapılıyor olması, oradaki insanlara sıcak aş, yemek götürülüyor olması, gerek AFAD, Kızılay ve STK'lar evet. ve gerekse de bireysel olarak insanlarımızın yapmış olduğu kadir şinaslık takdire şayandır. Hatta dün haberlerde şöyle bir hadiseyle karşılaştık. Buyurun. Bayburt'ta bir gelenekmiş. Ramazan'ın 15'inde çocuklar dolaşıyorlar. Şeker, çikolata topluyorlar ve Ramazan'ı ihya etmenin çok çeşitli yolları vardır. Bu Afrika'da farklıdır, Avrupa'da farklıdır, dünyanın değişik coğrafyalarında aslında Ramazan ikliminde bunları konuşmamız ve Hindistan'da Ramazan nasıl kutlanıyor, Endonezya'da insanlar Ramazan'ı nasıl ihya ediyorlar veyahut da Avrupa, Amerika gibi nüfusun azınlıkta olduğu yerlerde İslam kültür merkezi dediğiniz camilerin etrafında evlerinden getirdikleri yemeklerle veyahut da orada hazırlanan yemeklerle çoluk çocuk aile boyu bütün o semtteki insanların bir araya geldiği aslında Medine'deki Hazreti Peygamber dönemindeki İslami anlamdaki camilerin fonksiyonlarını bugün Almanya'da, Avrupa ülkelerinde, Amerika'da çok daha fonksiyonlarını icra ettiğini söyleyebiliriz. Bunları konuşabilirdik ama işte İsrail'in provokasyonu, evet. çevremizde gelişen siyasi olaylardan bunlara fırsat kalmadı. Ama Ramazan rahmettir, Ramazan berekettir, Ramazan mağfirettir. İnşallah nefsimiz başta olmak üzere ailemiz, milletimiz ve bütün İslam alemi ve insanlık adına Ramazan ikliminden istifade edenlerden olmak dileği ve temennisiyle efendim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bir medeniyet coğrafyamız programını daha bu akşam noktalıyoruz. Haftaya Ramazan'ın son programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.